gerçekten. Dolayısıyla adımız da uyumlu için.
Hayatın sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında yine buluştuk siz kıymetli dinleyicilerimizle. Sizleri de bekliyoruz canlı yayınımıza. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım programımızın başında. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da TRT Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir. Değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Burak Hararoğlu ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza sizleri de bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün 13 Ekim, Ankara'nın başkent oluşunun 97. yıl dönümü. Vatanımızın düşmanlardan kurtulmasının ardından yeni kurulacak devlet için bir başkent tespit edilmesi gerekiyordu. Bu ihtiyaç üzerine 13 Ekim 1923'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Ankara başkent olarak kabul edildi. Telefon hattımızın diğer ucunda Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doçent Doktor Necdet Aysal olacak programımızın ilk dakikalarında ve bağımsızlık mücadelesinde Ankara'nın oynadığı siyasi ve stratejik rolü, Ankara'nın başkent oluşunu konuşacağız. İkinci bölümümüzde Sihirli Sözcükler köşemizde yine Ankara olacak, Ankara'nın başkent oluşunun yıl dönümü vesilesiyle. Biz bir şehri kitaplardan tanımak nasıl olur diye düşündük. Anadolu'da yeni merkezin ve yeni idealin anlatılması için yazılanlar, modern kurumsal hayatın yansıması olarak yazılanlar ve Ankara kimliğine dair yazıları konuşacağız. Dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutluatay'la. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında ilk konuğumuzla sizlerleyiz.
Aziz dostum benden küsüp incidi, ayrılıp yat kimi gitti evimden. Aziz dostum benden küsüp incidi, ayrılıp yat kimi gitti evimden. Gezdi yerleri ot basıp indi. Gezdi yerleri at basıp bindi. O gidip kalmışam hasretinde men. O gidip kalmışam hasretinde men. Nece namı boşum nece dinleyim. Dost gidip özüme gelebilmem. Nece namı koşum, nece dinleyim. Dost gidip özüme gelebilmirem. Ele bil ellerim yok olum benim. Gözümün yaşını silebilmirem. Gözümün yaşını silebilmirem. Yaşımı silebilmirim. Gözümün yaşını silebilmirim. Getirin beni, görün ki çalmakta ne de mahirem. Çaldı tarımı getirin beni, görün ki çalmakta ne de mahirem. Elimde yay kimi bir ceteline, elinde yay kimi bir ceteline. Teller haray çekip kuruldu o dem, simler haray çekip kuruldu o dem. Ne cename koşum ne cedinleyim, dost gedim özüme gelebilmirim. Nece name koşum, nece dinleyim, dost gedip özüme gelebilmirim. Ele bil ellerim yok olup benim, gözümün yaşını silebilmirim. Gözümün yaşını silebilmirim. Yaşını silebilmirim, gözümün yaşını silebilmirim.
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Telefon hattımızın diğer ucunda Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doçent Doktor Necdet Aysal hocamız var. Değerli hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum.
Bugün 13 Ekim, gururluyuz, coşkumuz hep var. Çünkü biraz da şanslıyız galiba, Ankara'da yaşıyor olmanın şansını tüm dünyaya duyuruyoruz aslında. Nice 97 yıllara dileyelim, kutlu olsun, mutlu olsun.
Teşekkür ediyorum, çok sağ olun.
Değerli hocam, Ankara Milli Mücadele döneminde ve Türkiye Cumhuriyeti'nin inşasında tarihi bir rol oynadı. Ankara'nın başkent olma macerasına şöyle bir bakabilir miyiz bugünden geçmişe doğru
tabii
dersek?
Ki. Ben önce konuşmama başlamadan önce tabii milli mücadelenin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kalbi, bağımsızlığımızın sembolü olan Ankara'nın başkent oluşunun 97. yıl dönümünde başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere milli mücadele kahramanlarımızı ve Cumhuriyetimizin kuruluşunda emeği geçen herkese saygı, minnet ve şükranla anıyoruz. Ve iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz değerli hocam. Biz de saygı ve şükranlarımızı iletiyoruz.
Tabii başkent demek ülkenin bütün siyasal, ekonomik, sosyal, kültürel, idari, askeri, güvenlik gibi konularının değerlendirildiği, kararların alındığı, işte ülkenin hedeflerinin belirlendiği ve yönetildiği yer anlamına gelmekte. 97 yıl önce 9 Ekim 1923'te Malatya Milletvekili İsmet Paşa ve 14 arkadaşı tarafından hazırlanan öneri uzun tartışmalardan sonra 13 Ekim 1923 tarihinde 2. Meclis'te kabul edilecek ve Ankara işte artık yeni Türk Devleti'nin başkenti olacak. Tabi bunun uzun, sizin ifade ettiğiniz üzere uzun bir tarihsel geçmişi var. ki Osmanlı Devleti'ne şöyle bir göz atacak olursak, işte Osmanlı Devleti kurulduğu günden itibaren başkentini çeşitli nedenlerle, özellikle ülkenin genişlemesine ve gelişmesine paralel olarak değiştirdiğini görüyoruz. İşte önceleri Bilecik, daha sonra Bursa ve Edirne'ye bu başkentin taşındığını görmekteyiz. İşte son olarak da dinleyicilerimiz hatırlayacaklardır. İşte 1473'te İstanbul'un fethiyle birlikte İstanbul başkenti olacak ve 1923'e kadar aşağı yukarı, umarım yanlış söylemiyorumdur, 470 yıl boyunca Osmanlı Devleti'ne, Türklere başkentlik yapacak İstanbul. Tabii ama özellikle bu uzun süreç içerisinde, özellikle 1453'ten sonraki sürece baktığımız zaman Osmanlı İmparatorluğu'nun özellikle yıkılış döneminde İstanbul pek çok tehlikeyle karşı karşıya gelecek ve dolayısıyla zaman zaman işte bu İstanbul'daki başkentin Anadolu'ya taşınması da bu çerçevede ele alınacak. İşte bir takım yabancı uzmanlar bunu ilk defa bile getirecekler. Örneğin bir örnek vermem gerekirse, işte 1807 yılında İngiliz donanması Çanakkale Boğazı'na geçecek. Yine aynı şekilde 1829'da Rusya'nın Edirne'ye kadar ilerlemesi başkent İstanbul'un tehdit eder hale gelecek ve bir ülkenin, hepimiz biliyoruz ki, bir ülkenin başkentini ele geçirilmesi o ülkenin aslında fiilen sona ermesi anlamına geliyor. Evet. Ve işte bu olaylar özellikle yöneticilerin ve halkın durumun ciddiyetini anlamasına vesile oluyor ve 19. yüzyılın ilk yarısından itibaren işte başkentin konumu hakkında farklı fikirler ortaya atılıyor. Uzun uzun bu tarihsel hikayesi var. Daha çok hani İstanbul dışında işte özellikle Konya, Kayseri ve güneyde bir yere taşınması gerektiği öneriliyor. Ve sonuçta tabii ki özellikle o 20. yüzyılın başlarına gittiğimiz zaman, yine hepimiz biliyoruz, 13 Kasım 1918 tarihinde Birinci Dünya Savaşı sonunda imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması'yla işgaller başlayacak ve bu işgaller çerçevesinde 13 Kasım 1918 tarihinde İstanbul işgalci devletlerin fiili işgaline maruz kalacak. Ve özellikle çok ilginç bir olay var. İşte Fransız İşgal Kuvvetleri Komutanı Estrey'in, aynı Fatih Sultan Mehmet'te olduğu gibi, öyle bir tasvir edilen fotoğrafları vardır biliyorsunuz, Fatih Sultan Mehmet'in beyaz atın üzerinde 1400'de İstanbul'a girmiştir ve Fransız generali de herhalde ondan esinlenmiş olsa gerek ki beyaz bir atın üzerinde o da İstanbul'a giriyor. Öyle bir anekdotu var. Ve dolayısıyla işte bu İstanbul'un fiili işgale uğramasıyla birlikte mesela o günlerde tartışma var başkentin. İstanbul'daki başkentin işte İstanbul'un Bursa'ya taşınması gibi ön plana çıkıyor. Daha sonraki süreçte işte 16 Mart 1920'de İstanbul'un resmi işgali söz konusu olacak ve işte yine aynı şekilde artık İstanbul'un bir şekilde Anadolu'ya taşınması sık sık artık tartışılmaya başlanacak ki. Tabii burada Mustafa Kemal Paşa devreye çıkıyor. İşte bu işgaller döneminde halkı örgütleyecek, işte onun 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkmasıyla birlikte Ulusal Bağımsızlık Savaşı başlayacak ve işte bu süreçte Mustafa Kemal sürekli Ankara ismini gündeme getirecek. Hı hı. Niye Ankara? Çünkü o dönemde İstanbul'da kaldığı o işgal sırasında, ki 13 Kasım 1918'de İstanbul'da kalacak, 16 Mayıs 1919'a kadar yaklaşık 6 ay İstanbul'da kalacak ve o esnada ilah arkadaşlarıyla sürekli görüşüyor. Yani en yakın ilah arkadaşlarına Ali Fuat Cebesoy var. Dinleyicilerimiz hatırlayacaklardır. Onun 20. Kolordusu Konya Ereğli'de bulunuyor. Hı hı. Ve o Konya Ereğli'de bulunan 20. Kolordu'yu Mustafa Kemal Paşa Ankara'ya taşımasını istiyor. Yani diyor ki, ben bir görev arıyorum diyor. Eğer bu resmi görevle Anadolu'ya gitmek ve milli mücadeleyi başlatmak istiyorum diyor. Ama o görev çıkmazsa diyor, en azından diyor işte güvendiğim bir komutanın yanına giderek, Anadolu'da bir komutanın yanına giderek orada milli mücadeleyi başlatma düşüncesi var. Ki o da Ali Fuat olacak. Yani Ankara ilk defa orada gündeme gelecek. Daha sonraki süreçte bu Ulusal Bağımsızlık Savaşı'nın kongreler döneminde gerçekten Ankaralılar bu başlayan mücadeleye her şeyden ortaya koyacaklar. Yüreklerini ortaya koyacaklar. Ve korkunç bir şekilde yardımları var. Maddi ve nakdi ve maddi aynı yardımları söz konusu olacak. Bu arada yine Ankara o yıllarda 1920'lerde Ankara tabii küçük bir bozkır kasabası. Yani 18-20 bin civarında gelişmemiş ve özellikle kaynaklarda öyle geçer. Yani ağaçtan yeşillikten yoksun, cıplak bir bozkır olarak nitelendirilir. Ve doğru düz bir yapı yok, öyle büyük bir yapı yok. Yani uzun yıllar ihmal edilen bir kent, bir vilayet Ankara. Ve işte fakat Ankara'yı diğer illerden farklı kılan yanı 1892 yılında özellikle demir yolunun Ankara'ya gelmesi ve dolayısıyla işte tarım bu Bu yüzden de tarım üretimi hızlı bir şekilde artış gösterecek. Ve aynı şekilde yine her ne kadar Ankara işgale maruz kalmıyor ama işte Mondros hükümlerini uyarınca, Mondros Ateşkes Antlaşması'nın 15. maddesine göre mesela tüm demir yollarını İngilizler, Fransa, İtilaf Devletleri kontrol altına alıyorlar ve Aralık 1918 tarihinde bir İngiliz ve bir Fransız müfrezesi Ankara'ya geliyor. Ve belli noktaları, şehrin belli noktalarını ele geçiriyorlar, kontrolleri altına alıyorlar. Tabii bu arada uzun hikayeler var, uzun anlatılması gereken olaylar var. Ve Ankara halkı tabii buna karşı çıkacak. Özellikle bu arada işte Mart 1919'da Ali Fuat Ankara'ya gelecek, 20. kolordunun başında. Ve Ankara'nın işte ileri gelenleri, örneğin o dönemde kim var? İşte Müftü Mehmet Rıfat Efendi var, Hoca Börekçi Efendi, Nur için yaratım mekanı cennet olsun. Aynı zamanda Defterdar Yahya Galip Kargılı Bey var. Ve Ankara'nın o ileri gelenleri gerçekten gerek Ali Fuat'a gerek başlayan mücadeleye her türlü desteği gösterecekler. Bu arada tabii Ankara'da o dönemde İstanbul Hükümeti'nin yakınında tanınan Vali Muhittin Paşa var. Ve aynı zamanda belediye reisi olan, belediye başkanı olan Ziya Paşa. Ziya Bey İstanbul Hükümeti'ne yakın ile tanınıyor. Hı hı. Ve bunlarla mücadele edecek Ankara. Aynı zamanda Ankara'da örneğin Hürriyet ve İtilaf Fırkası var. İstanbul Hükümeti yanlısı olarak çalışan. Örneğin İngiliz Muhitleri Cemiyeti var. Yani zararlı cemiyetler var. Ankara halkı biraz sonra bu cemiyetlerle mücadele edecek. Ve biraz sonra işte o baskılara dayanamayan işte gerek Ziya Paşa Belediye Başkanı ve aynı zamanda İstanbul Hükümeti'ne yakın ile tanınan Vali Muhittin Paşa Ali Fuat Cebesoy tarafından etkisiz hale getirilecek ve Sivas'a gönderilecek. Ve işte valilik makamına Defterdar Yahya Galip'i getirecek Ankaralılar. Bir telgraf olayı var yine Ankara'yı ön plana çıkartan. Mesela bir bayramda padişahın bayramını tebrik, böyle bir gelenek var telgrafla. Ve padişah 6. Mehmet Vahdettin'i yanına çağırıyor Ankaralılar. Yani telgraf başına gelmesini istiyor fakat tabii Sadrazam Mahmut Ferit Paşa olaya el koyuyor. Diyor ki her önüne gelen diyor padişahla görüşemez. Ben yardımcı olayım diyor ve hayır diyor biz onu istiyoruz diyor. Ve dolayısıyla biz diyor seni diyor hiç tanımıyoruz diyor. Yani bu telgraf olayında şunu söyleyebilirim dinleyicilerimize. Yani bir anlamda pek çok şehirden önce, pek çok sancaktan önce Ankara İstanbul'a yani ne diyelim tepkisini dile getiriyor. Res çekiyor onu diyebiliriz. Yani bütün bu olaylar Ankara'yı ön plana çıkartacak ve başkent olması yolunda Ankaralılar bir anlamda ön plana çıkacak. Yani başkent olmaya doğru yola çıktı denilebilir aslında bu olaylar. Tabii o milli mücadelenin sona ermesiyle birlikte ne olacak? Özellikle işte 11 Ekim 1922 tarihinde Mudanya Ateşkes Antlaşması'yla milli mücadele sona erdi. Arkasından tabii barış görüşmeleri başlayacak. İşte 20 Kasım 1922'de başlayan Lozan barış görüşmeleri işte iki etaplı devam edecek. 1 Nisan 1923'te kesintiye uğrayacak. Yeniden 23 Nisan 1923'te başlayacak. 14 Temmuz 1923'e kadar alır, devam edecek ve sonuçta uzatmayayım. 24 Temmuz 1923 tarihine geldiğimiz zaman işte o 4 bölüm 143 maddeden oluşan Lozan Barış Antlaşması imzalanacak. Arkasından işte biliyorsunuz 1. Meclis 23 Nisan 1920'de Ankara'da kurulmuştu. Yeni Türk Devleti'nin temelleri Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları tarafından, Ankaralılar tarafından Ankara'da atılmıştı.
Evet.
Fakat arkasından 4 Mayıs 1920 tarihinde hükümet kurulmuştu. Ve meclis ve hükümet çalışmaya başlamıştı. Şimdi o 1923'e geldiğimiz zaman o meclis yoruldu, yıprandı. İşte 1 Nisan 1923'te yeniden ülkede seçimler yapıldı ve o seçimler sonucunda 11 Ağustos 1923 tarihinde 2. meclis açıldı ve çalışmaya başladı. İşte biraz sonra işte Ekim ayında işte bu Malatya Milletvekili İsmet İnönü ve 14 arkadaşı işte Ankara'nın başkent olması ile ilgili önergeyi 2. meclise getirecek. Ama ondan önce tabii mecliste ne var? Meclisin ele almış olduğu, 2. meclisin ele almış olduğu en önemli konu o Lozan Barış Antlaşması'nı onaylamak olacak. İşte 23 Ağustos 1923 tarihinde oylama sırasında işte aşağı yukarı 227 milletvekili 213 evet diyecek, 14'ü hayır diyecek ve Lozan oy çokluğuyla parlamentodan geçecek ve yürürlüğe girecek. Eylül ayında, Eylül 1923 tarihinde o meclis çatısı altında biliyorsunuz bir halk fırkasının, HF'nin kurulması söz konusu olacak, bir siyasi partinin kurulması söz konusu olacak ve arkasından da işte başkent olma süreci başlayacak. Tabii Ankara neden başkent? Şöyle toparlayacak olursak Ankara'yı özellikle diğer illerden ayıran belki de en önemli nedeni, şöyle konuştuklarımı toparlayacak olursam, özellikle yani Milli Kurtuluş'un merkezi olarak Mustafa Kemal'in bu kenti seçmesinin en önemli nedeni aslında taşıdı, stratejik önemden kaynaklandı diyebiliriz. İşte 1919 yılı şartlarına göre Ankara, Anadolu'da başlatılacak Ulusal Bağımsızlık Savaşı'nın yürütülebileceği en ideal yer olarak görülüyor. İşte merkezi konumu, işgal altında bulunan yerlere mesafesi, demir yolu, demin bahsettim, telgraf şebekesinden yararlanma kolaylıkları ve özellikle işte 20. Kolordu'nun burada bulunması ve belki de en önemlisi yöre halkının milli mücadeleye candan bağlılıkları gibi pek çok faktörün bu seçimde aslında etkili olduğunu söylemek mümkün. Özellikle Ankara tabii 13 Ekim 1923 tarihinde başkent olacak ama şey bitmiyor, olaylar bitmiyor. Özellikle işte Ankara'da ne yapacak? İstanbul'da bulunan tüm o büyükelçiliklerin, elçiliklerin hızlı bir şekilde
taşınması
gerekiyor. Bu kanun yürürlüğe girmesiyle birlikte Ankara'ya taşınması gerekiyor. İşte orada bir hayli başımızı ağrıyacak. Özellikle pek çok büyük devlet, örneğin işte Afganistan'ın zaten o yıllarda ve Rusya'nın Ankara'da binası var, elçilik binası var ama İngiltere, Fransa, İtalya gibi o büyük devletlerin hemen hemen hepsinin büyükelçilikleri İstanbul'da. Şimdi bu büyükelçiliklerin hızlı bir şekilde başkent Ankara'ya taşınması gerekiyor ve tabii pek çoğu bunu dikkate almayacak. Yani bunun geçici olduğunu, yani bunun fazla bu başkent olma, bu kanunun fazla uzun süreli olmayacağını ve yeniden işte İstanbul'un başkent, yakında başkent olacağına dair işte basında, medyada pek çok şey var, haber var, tabii, tartışmalar var.
Taşınması tartışmalar çünkü vardır, kabul edilmesi sırasında anlamına geliyor bir yerde. Yani Ankara'yı biz Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti olarak kabul ediyoruz demek anlamına geliyor. Herhalde dış devletler bunu yapmak istemiyor değil mi?
Çünkü aslında haklı yanları da var. Şöyle ki var, tabii ki onları biz desteklemiyorum. Tabii ki dinleyicilerimiz lütfen yanlış anlaşılmasın ama şimdi 1923'ten Ankara'sına baktığımız zaman şimdi her Anadolu kasabasında olduğu gibi yakılan, yıkılan bir şey var. Yani her yönden yol yok, işte köprü yok, bina yok. Yani Ankara yalnız kale ve etrafından oluşuyor. Yani bugün de varlığını koruyan bazı mahalleler var. İşte ne var? İşte tamam pazarı, at pazarı, işte koyun pazarı gibi. Yani o kalenin etrafından oluşuyor. Yani örneğin bir de şey var. Yani o Gençlik Parkı'nın olduğu yer veya o Ulus'un veya Yenişehir'in olduğu yer ağaçtan, yeşillikten yoksun bir bozkır. Ve çoğu yer bataklık. Ve doğru dürüst şey yok. Bir araç yok. Yani ulaşım vasıtası yok. Artı işte bağ evleri var. Özellikle zengin gayrimüslimlerin oturduğu o yıllarda, 23'lü yıllarda. Ne var? İşte aslında Ankara Bozkır kasabası ama civar bölgeleri de, ilçeleri de bayağı yeşillik. Örneğin Keçören var. Keçören'de çok güzel bağ evleri var. Ama daha çok zengin Ankaralıların ve zengin gayrimüslimlerin oturduğu bağ evleri. Örneğin Abidinpaşa öyle, Çankaya öyle. Ve dolayısıyla işte yabancılar, artık şey yok, sosyal hayat yok. Yani bir eğlenme, öyle bir tiyatro, opera, ne bileyim. Yani dolayısıyla bunu yabancılar bunu öne sürüyor. Yani diyor ki yani ben nasıl ulaşacağız diyor. Yani çünkü gelip görüyorlar, çünkü bu esnada, bu tartışmaların devam ettiği süre içerisinde elçilerin bir kısmı zaman zaman Ankara'ya gelecek, tren yoluyla Ankara'ya gelecek ve işte o incelemelerde bulunacak ve o incelemeler sonucunda kimse başlangıçta İstanbul'daki büyük elçiliğini Ankara'ya taşımak istemeyecekler. Fakat tabii biz bu konuda Mustafa Kemal Paşa ve hükümet tabii ki taviz vermeyecek ve kararlı duracağız. Sözümüzün arkasında duracağız ve sonuçta da uzun uzun yine inşallah başka bir programda belki bunları konuşuruz.
Evet hocam, Ankara'yı konuşmak yani tabii bizi çok onurlandırıyor, çok mutlu oluyoruz ama işte program sürelerinin kısıtı ve azlığı sebebiyle çok detaylandıramıyoruz ama siz çok güzel toparladınız, eksik olmayın.
Estağfurullah.
Son birkaç dakikamızda neler söylersiniz Ankara'ya ilişkin?
Evet, yani gerçekten dediğim gibi o büyükelçilikler işte 1900 özellikle 24'ten itibaren, ki onlara şey verilecek, mesela çıkarılan pek çok kanun var. Devlet her türlü imkanını ortaya koyuyor ve Ankara'nın belki de en güzel o bağ evlerinin bulunduğu Çankaya'da onlara ücretsiz olarak, tabii ki karşılıklı olarak toprak, güzel yerler tahsil ediyor ve o inşaat esnasında da tüm işte şeylerini seferber ediyor, yine her türlü yardımı yani yapıyor, işçi yardımını yapıyor, işte o dışarıdan, yurt dışından getirilecek malzemelerin, gümrük malzemeleri, gümrük muafiyetleri sağlıyor ve sonuçta işte 25'ten itibaren artık o Çankaya bölgesinde, Kabaklıdere bölgesinde artık büyükelçiliklerin inşaatları tamamlanacak ve işte o İstanbul'daki büyükelçilikler hızlı bir şekilde büyükelçiliklerini Ankara'ya taşıyacaklar. Ve burada her şeyden önemlisi tabii ki yine olayların bu raddeye gelmesi, böyle bir süreçte ilerlemesi aslında başta işte Gazi Mustafa Kemal Paşa olmak üzere o silah arkadaşları ve aynı zamanda tabii ki Ankaralılar da bunu unutmamak gerekiyor. Ankara'nın vatansever halkı gerçekten konuşmamın başında söylediğim gibi her şeyini ortaya koyacak, yüreğini ortaya koyacak. Gerek mücadele sırasında, gerek mücadele sonrasında ve gerçekten de bu Ankaralıların yapmış olduğu bu faaliyetler işte onu bir anlamda işte başkent olmakla bir anlamda devlette ödüllendirecek şeklinde aslında toparlamak mümkün.
Evet değerli hocam, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için, bizi o günlere götürdünüz. Hep ben o bağları ederim. Bağlardan bahsettiniz, işte Seyran Bağları gibi hep isim olarak ya. Da aslında devam ediyor, biz o ruhu devam ettirmeye çalışıyoruz. Bir de aklıma son olarak şu geldi, Ankara'nın başkent oluşundan önce Atatürk'ün Ankara'ya ilk geldiğindeki seymenler tabii yine başkent olduğunda ön saflarda yerini almıştır diye tahmin ediyorum. Öyle
yani
değil
mi? Özellikle seymen olayı oluşturulacak o 27 Aralık 1919 tarihinde yaklaşık 3000 aklının olduğunu söylüyor. Onunla ilgili de Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü'nde çok güzel yayınlanmış fotoğraflarımız var. Onu da buradan söyleyeyim diye.
Harika.
Mükemmel bir müzemiz, mükemmel bir arşivimiz ve mükemmel bir iktisat kütüphanemiz var. O dönemle ilgili olarak da çok kaynak elimizde mevcut. Yani ilgilenen dinleyicilerimiz için söylüyorum. Yani kapımız herkese açık, gelip ziyaret edebilirler. Onları görme fırsatları var.
Çok teşekkür ediyoruz değerli hocam.
Ben teşekkür ediyorum.
Biz de bu çağrıyı bir kez daha yineleyelim. Özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız, evet belki yurda gelme imkanları yok ama internet üzerinden Ankara evet. Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü'ne şöyle bir kapısından girip bakarlarsa Ankara'ya ilişkin çok harika fotoğrafların bulunduğunu değerli hocamız Necdet Aysal iletti. Ben de bir kez daha vurgulamış olayım. Hocamıza da çok teşekkür ediyoruz bu güzel, bu onurlu günde yayınımıza katıldığı ve aktardıkları için.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Sağ olun. Çok sağ olun hocam. Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doçent Doktor Necdet Aysal telefon konuğumuzdu. 13 Ekim 1923'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Ankara başkent olarak kabul edildi ve 97 yıl sonra biz bugün Ankara'nın başkent oluşunu bir kez daha coşkuyla, gururla kutluyoruz. Nice nice yıllara diliyoruz. Ve başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere milli mücadele kahramanları tüm şehit ve gazilerimizi saygı ve şükranla yad ediyoruz. Sözcükler. Hayatın Sesleri Sihirli Sözcükler köşemizle devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, telefon hattımızın diğer ucunda dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutluata var. Hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş buldum.
Bugün Ankara'nın başkent oluşunun yıl dönümünü kutluyoruz. Biz de bu vesileyle bugün Ankara'yı şöyle doyasıya konuşalım istedik. Ve özellikle sizinle kitaplar üzerinden konuşalım istedik. Ama tabii şöyle küçük de bir çekincemiz vardı. Acaba bir şehir kitaplardan tanınır mı diye de düşündük. Onu asıl size soralım. Tanıyabilir miyiz bir şehir kitaplardan?
Bence Ankara'dan bahsediyorsak tanıyabiliriz. Hmm. Çünkü Ankara biraz önce Necdet hocamızın da çok güzel ifade ettiği gibi neredeyse yoktan var edilmiş bir şehir. Ve kendi kendine bazı şehirler ticareten var olurlar. Hani bir yol üzeredir ya da bir limandır. Ya da çoklu kültürler bir araya gelirler ve bir şehir var olur. Fakat Ankara öyle değil. Ankara gerçekten affına sığınalım Ankaralıların imal edilmiş bir şehirdir. Ve kendi ruhunu, kendi idealini, kendi halkını, kendi medeniyetini diyelim dile getirmek için elinden geleni yapan bir kimlik mücadelesi içinde bir Ankara'yı görebiliyoruz. Bu kadar uzun yıllardır devam eden bir mücadele. Elbette bunun çok büyük bir kısmını edebiyatta da görüyoruz.
Evet.
Biraz yazarlarımızın Ankara'ya bakışından bahsedeyim ben müsaadenizle. Edebiyat açısından şöyle bir şey yaşıyoruz. Aslında 1910'dan itibaren Türk edebiyatında bir ayrılma var. 1910 dinleyicilerimizin hafızasını tazeleyelim. Meşrutiyet dönemi. Sultan Abdülhamit'in başlattığı fakat etraflıca uygulanmaya başlandığında bir takım sorunlarla da karşılaşılan kültürel, medeni bir dönüşüm hareketi var. O süre içerisinde edebiyatımızda da bir ayrım başlıyor. Bunu en iyi ifade eden Ahmet Hamdi Tanpınar. Tanpınar diyor ki bir nesil Birinci Dünya Savaşı ve Meşrutiyet ve Birinci Dünya Savaşı süresince münevver bir nesil İstanbul'da kayboluyor. Ya Birinci Dünya Savaşı'nda cephelerde oluyorlar ya da çeşitli sürgünler ya da görevlendirmeler dolayısıyla İstanbul'da bir nesil aslında seyreliyor. Hmm. Ahmet Hamdi Tanpınar diyor ki bir neslini kaybediyor, münevver bir neslini kaybediyor İstanbul ve arkasından 100 yıllık büyük yolculuğu başlıyor diye ifade etmiş. İşte o 100 yıllık büyük yolculuk İstanbul'dan bayrağı devralan Ankara'nın yolculuğu.
Evet.
Münevverlik milli savaşla birleşince İstanbul'dan Ankara'ya göçen fakat İstanbul'daki üslubunu devam ettirmeyen edebiyatçılarla var oluyor. Biz bunu aslında çeşitli dönemlere bölebiliyoruz. Refik Halit Karay'da bir karşılığını görürüz. Onun Üç Nesil Üç Hayat adlı eserinde imparatorluğun Ankara'sını görüyoruz ve trenlerle anlatıyor Refik Halit Karay. Trenleri imparatorluğun sonunda o Birinci Dünya Savaşı sırasında Ankara'ya gelen trenleri anlatırken aslında Ankara'nın o zamanki halini görmemiz de mümkün. Üç günde bir eğer yolu açıksa, değilse haftada bir gelen bir trenden bahsediyor Refik Halit Karay ve diyor ki o kadar yavaş giderdi ki gitmek istemediğini sanırdınız. Ve Ankara o yüzden çok da istenmeyen bir yer. Fakat sonradan üç nesil, üç hayat, üç nesiline Sultan Abdülaziz, Sultan Abdülhamit ve Cumhuriyet dönemini anlatıyor Refik Halit Karay bu eserinde. Sonrasında Cumhuriyet döneminde şöyle bir Ankara görüyoruz. Günde 4 tren Haydarpaşa'dan Ankara'ya geliyor bazı günler.
Sayı artış.
Yataklı ve yemekliler.
Üstelik.
Ve yolcuları değişiyor. Yani mecburiyetten gelen kişiler değil, isteyerek gelenlerden bahsediyor. Hatta bir yerde eş zamanlı bir yazıda Yakup Kadri Karaosmanoğlu bu sefer diyor ki İstanbul'dan Ankara'ya gidip gelmiş olanlar olanların İstanbul'da ehemmiyeti o kadar artıyor, o kadar artıyordu ki adeta kutsal bir yolculuktan gelmiş gibi karşılanıyorlardı. Yani Ankara'ya gidip gelmek bambaşka bir yer. Refik Halit Karay'ın o Cumhuriyet garında anlattığı hal aslında değişen Ankara'yı anlatıyor. Nasıl önceki tren gelmek istemiyormuş gibi yıkıla döküle geliyorsa, bu sefer Cumhuriyet döneminde kutsal gelenleri beyaz masa örtülü restoranları, pastaneleriyle herkesin çok saygın birbirine selam verdiği medeni bir gar karşılıyor. Ve gelenler de gerçekten gelmek istiyorlar.
Evet.
Biraz önce Necdet Bey'in ifade ettiği gibi başlangıçta Ankara çok sınırlı kaynaklarla ciddi bir dünya mücadelesine, dünya ile mücadeleye girmiş bir şehir. Biz nasıl imparatorluğun Ankara'sını Refik Halit Karay'dan dinliyorsak, Kurtuluş Savaşı'nın Ankara'sını da Halide Edip Adıvar'dan dinleyebiliriz. Onun çok güzel eseri Türk'ün Ateşle İmtihanı.
Yani.
Aslında 1932'de yayınlanmış bir eser ama 1920'leri ve özellikle Ankara'yı anlatıyor. Halide Edip Adıvar orada diyor ki gece geliyorlar Ankara'yı, göremiyor, kısmen görüyor. Ertesi gün diyor ki sokaklara baktığım zaman ve kaldığımız evin arka bahçesinden çocukları seyrederken bu küçük şehirden mi yöneteceğiz? Yani bu küçük şehirden mi yönetiliyor bu büyük mücadele? Kendi bile inanamıyor.
Evet.
Fakat sonrasında Ankara dinçleşiyor. En çok da tabii Ankara deyince Yakup Kadri Karaosmanoğlu'ndan bahsetmemiz lazım. Ankara eserinden. Ankara bir son değil başlangıçtır demiş Yakup Kadri Karaosmanoğlu. Var olsun taşın toprağın sözü de ona ait. Var olsun taşın toprağın Ankara. Çünkü şöyle bir söz var. Biraz önce hocamız da bahsetti. Ankara işgal edilecek. Çok ortada. Daha doğuya çekilmeli sözleri çok geçmiş. Onlar da diyorlar ki o dönemin özellikle seymenleri. Kim gelirse gelsin tutunacak bir taş bulur, üzerinde birbirimize omuz verir ve biz burayı savunuruz. Ve bu savunma ruhu aslında Ankara'ya yönelik övgü sözlerinin temelini oluşturuyor. Ankara Marşı'nda olduğu gibi.
Evet.
Var olsun taşın toprağın Ankara, demir tavında dövülür ve demirin tavı da Ankara'dır diyorlar. Ve bu şekilde devam ediyor. Sonrasında tabii Ankara'ya ilişkin yazılan, çizilen şeyler devam ediyor. Cumhuriyet'in ilk yıllarında biz daha çok Ankara'yı bir takım ideallerin dile getirildiği eserlerle görüyoruz. Yeni Cumhuriyet idealleri ve bir ülküye adanmış hayatların kendilerini ve şehirlerini tanıtmak ve bu ülküyü de, bu idealleri de, yüksek idealleri, Atatürk'ün ifadesiyle yüksek idealleri anlatacak eserler oluşturduğunu görüyoruz. Yakup Kadri Karaosmanoğlu aslında bu konuda neredeyse kendini vazifelendirmiş bir yazar. 1922 yani Kurtuluş Savaşı dönemini anlatmış eserinde. Yine Cumhuriyet dönemini anlatıyor. 1926'ya kadar olanını özellikle çok yoğun. Sonrasında Cumhuriyet'in ikinci 10 yılını anlatıyor. Şimdi bu açıdan bakarsanız bir şehri ve hatta bir ideali edebiyattan tanımak ve anlamak mümkün. Biraz önce demiştim ya, demir tavında dövülür, o demirin tavı Ankara demişti.
Evet.
Fakat sonrasında özellikle Cumhuriyet'in ikinci yılını anlatırken 40'lı yılların başını şöyle diyor Yakup Kadri Karaosmanoğlu Ankara için. Demir tavında dövülmeliydi ama kor söndü, demir soğudu. Biz ideallere dönmeliyiz. Ciddi bir eleştiri de yapıyorlar Ankara üzerinden.
Hmm.
Sonrasında biz biraz daha yakın tarihlere gelebiliriz Ankara'yı tanımak için. Çünkü Ankara sadece Cumhuriyet'in ilan edildiği ilk yıllardaki haliyle değil, sonraki dönemiyle de, tabii o ilk yıllardan beslenerek sonraki dönemleriyle de çok edebiyattan tanınabilecek bir şehir. İstanbul şair ve yazarlara ilham vermiş ve tabii ki konu olmuş, rüya gibi bir yer İstanbul. Fakat Ankara öyle değil. Ankara gerçekten uğraştırıcı bir yer. Edebiyatçılar açısından da hep bu uğraşının getirdiklerini görebiliyoruz. 50'lerde Ankara çok göç alan bir yer. Ve aslında bir yazarımızın dediği gibi Kemal Tahir diyor ki bir ülküden yorulanların mekanı olmaya başladı Ankara bir eserinde. Bozkır'daki Çekirdek eserinde. Çünkü 1940'larda, 40'ların sonunda 50'lerde Ankara'ya çok göç oluyor. Ve o büyük ideali düşünürseniz, bir takım ideallere adanmış pek çok büyük ailenin evlatları bir takım soyları bırakarak Ankara'ya taşınmışlar. Yoklukları göze alarak burada bir başkent ruhu oluşturmak için emek vermişler ve birdenbire güçlü bir biçimde o jenerasyonun üstüne Anadolu'nun her yerinden göç eden bir halk geliyor. Ve bu iki ucun birleşmesi gerekiyor. O yüzden Ankara hep böyle bir kimlik mücadelesi veriyor diyoruz. 40'larda İkinci Dünya Savaşı'nın verdiği meteliksizliğin en çok görüldüğü yerlerden biri Ankara. Çünkü çok sıkı tedbirler var. Ülkenin her yerinde işte ekmek karneyle vesaire, ama Ankara'daki kadar sıkı uygulanmadığını yine edebiyatta görüyoruz. O dönem yazılan eserlerde ya da o dönem işte Ankara'da bulunan şairlerde onu hep görüyorsunuz. Bu meteliksizlik sözü Orhan Veli'ye ait. O dönem çünkü Orhan Veli Kanık bir İstanbul şairi, ama o dönem Ankara'da yaşıyor ve meteliksizliğinin en yoğun kısmını da Ankara'da yaşadığını dile getiriyor. Memur olmasına rağmen. Devam edelim, 70'lere gelebiliriz Ankara'yı edebiyattan tanımak için. Bu sefer Cumhuriyet'in o yüksek de idealleriyle eğitilen ilk kuşağı 70'lerde iş başında. Yani idari görevlerde, işte bir takım siyasal sorumluluklarda onları görebiliyoruz. Ve bu sefer başka bir Ankara'ya bakıyoruz. Aslında 70'lerin Ankara'sını anlamanın en iyi yolu Sevgi Soysal okumaktır. Biz biraz daha zamanımıza gelirsek Ankara'nın başkent oluşunun nasıl bir dönüşüm yarattığını iyi göreceğiz. Çünkü bizler de Ankaralılarız. Dinleyicilerimiz belki Ankaralı olmayabilirler, hatta görmemiş olabilirler, ama bizler birer Ankaralı olarak hakkını teslim etmeliyiz şehrimizin.
Çok küçük müsaadenizle araya gireceğim. Hani Ankaralıyız dediniz ya, ben de doğma büyüme Ankaralıyım. Bir süre İstanbul'da da yaşadım. İstanbul gerçekten rüya gibi, çok güzel bir şehir. Ama böyle nasıl bir şey, hani insanın köklerinin dokunduğu yer gibi bir değişik Ankara.
Evet.
Mesela benim annem babam da dediğiniz gibi hani bir süre yoğun göç almış Ankara dediniz. Onlar da farklı şehirlerden göçmüş gelmiş, burada okumuşlar, burada tanışmış, işte sonra bizler olmuşuz, ama onlar artık Ankara'yı o kadar benimsemiş ki, ben ailemi ne zaman alıp Ankara'dan başka bir şehre tatil amaçlı dahi götürsem, yok ben ille Ankara'ya döneceğim. Neden? Ben seviyorum, evimi seviyorum, Ankara'mı seviyorum. Hep bunu duyuyorum özellikle anne babalardan. Bizler de öyleyiz. Bilmiyorum çocuklarımız öyle olur mu, ama bu nasıl bir bütünleşmedir, nasıl bir Ankaralılıktır, henüz çözemedim tabii.
Aslında buna edebiyattan bakarak bir bakış açısı getirebiliriz. İşte Sevgi Soysal'ın kitaplarında tam da bu söylediğinizi buluyoruz Sezin Hanım. Onun Yenişehir'de Bir Öğle Vakti ve Yürümek adlı iki tane romanı var. Her ikisi de Ankara'yı anlatıyor. Yenişehir'de Bir Öğle Vakti aslında tam da o Yenişehir. Eski Ankaralılar bilecekler, biz Kızılay demeye alışkınız.
Evet.
İşte şimdi meydanın adı tabii ki değişti, ama bizim jenerasyonumuz Kızılay'a gidiyordu.
Evet, biz
ama bir önceki jenerasyon, yani bizim annelerimizin,
Ulus'a
babalarımızın
gidiyordu.
Kızılay demediğini biliriz. Onlar
Yenişehir
derler.
Ya.
Ve Yenişehir hakikaten de eski şehir, yani Ankara'nın eski hali Ulus. Kale ve saman pazarı iken yeni hali de Yenişehir. Yenişehir'de Bir Öğle Vakti tam da Sevgi Soysal'ın bu yenileşme, yani orada biraz da Ankara'ya karşılıktır o Yenişehir. Sadece semt olarak Yenişehir değil. Ve o Yenişehir'de Bir Öğle Vakti Ankaralı, Ankara'nın medeni duruşunu edinmeye çalışan bir karakter üzerinden Ankara'nın dönüşümünü görürüz. Aynı şekilde yürümekte de öyle değişen Ankara'yı görmek mümkün. Yenişehir'de Bir Öğle Vakti ve Yürümek adlı eserlerde iki Ankaralı tanımı var. Sevgi Soysal diyor ki Ankaralı dediğiniz zaman bir kere şunu kabul etmeniz gerek, kasıntılıdırlar.
Allah Allah.
Bir bildiği olan insandır Ankaralı. Şimdi biraz anne babalarımızın jenerasyonuna bakarsak göreceğiz. Vatan millet değerini bilen ve bunları söylemekten çekinmeyenlerdir Ankaralılar. Çünkü memur oldukları için bir izlenimi vardır herkesin. Birimiz hepimiz içincidirler. Çünkü Ankara, İstanbul çok bireyleştirir insanı öyle, ama öyle. Ankara hakikaten insanın insanı olmanız gereken bir yerdir. O yüzden bizi çok yaşamak gerekiyor. Yine diyor ki bir ülkeye inanan idealist devlet memurlarının şehridir Ankara. Özellikle 70'li yılları, yani bizim bir üst jenerasyonumuzu düşünecek olursanız işte en çok verilen örnek şuydu, işte iş yerinde verilen kalem, ataç vesaire kesinlikle başka bir amaç için kullanılmaz. Eve getirilmez. Defter, kitap, tabii, kalem vesaire, tabii. O tür konularda çok dikkatli olunur. Ve Ankaralı edebiyata baktığınızda, Ankaralı'ya baktığınızda şunu da söylememiz lazım. Haklı gururumuz diye söylemek gerek. Biz çok fazla kadın okumuş aydın karakter görüyoruz Ankara romanlarında. Yine aynı döneme ilişkin Turgut Özakman'ın romanlarında da öyle. Okumuş kadını çok görürsünüz. Ve bu Sevgi Soysal'ın kitabında da dile getirilen eski yeni Ankara karşılaştırması. Adalet Ağoğlu'nun Ölmeye Yatmak Bir Düğün Gecesi kitaplarında da var. Eski Ankara şöyle bir yer. Saman Pazarı, Ulus. Ve kale civarı çok saygın yerler. Cumhuriyet'in ilk yıllarında oralarda oturmak çok büyük bir meziyet Ankaralılar açısından. Şehir değişmiş. İleriki yıllarda yeni şehir var. Çankaya var. Kavaklı Dere var ki hakikaten kavaklı bir dere olduğu için adı Kavaklı Dere. Bağları var. Evet. Sonrasında bu ikisi birleştiriliyor 80'lerde. Ve yeni bir buluşma noktası ortaya çıkıyor. Orası Yüksel Caddesi. Şimdi ben yaşım gereği Yüksel Caddesi'nin çocuğu olabilirim. Öyle, öyle. Yüksel Caddesi'nde yeni bir Ankara ve yeni bir gençlik ideali oluşturuluyor. Oradaki mekanlar, konuşmalar. Biz her temas bir iz bırakır. Emrah Serbest'in romanı. Sonrasından dinleyicilerimiz onu bir Ankara polisiyesi dizisinden, Behzat Ç'den hatırlayacaklardır. Orada da Yüksel Caddesi anlatılıyor. Şimdi bakın, katman katman Ankara'yı anlatan bir edebiyattan bahsediyoruz. Elbette kişisel hikayeler var. Bunların içinde bir cesaret hikayesi var, vatana sahip çıkmak var, milli mücadele var, siyaset var. Çok etkin bir biçimde siyaset var. Ankaralı demek biraz da bir bildiği olan demek olduğu için bir siyasete de çok yakın olan bir şehriz ve bunu günlük konuşmalarımızda da duyabilirsiniz. İzmirliler derdi ki biz üniversitedeyken sizi anlamıyoruz. Neden bu kadar çok siyasetle ilgili konuşuyorsunuz? Çünkü biz Ankaralıyız. Öyle. Dolayısıyla hani onların televizyonda gördüğü yönetici neredeyse bizim komşumuz olduğu evet. için biz biraz daha yakınız. Bakın edebiyatta daha Ankara'nın başkent olduğu 1923'ten itibaren Ankara neredeyse siyasetle ve edebiyatla var olmuş bir şehir. Dolayısıyla bir şehri edebiyattan tanımak mümkün ama özellikle bence Ankara'yı edebiyattan tanımak mümkün.
Çok daha mümkün.
Türkiye'yi evet. merak edenler için, ki yabancılar çok okur biliyorum Ankara ile ilgili, ama bir sosyolog için, bir araştırmacı için ve Türkiye'den uzaktayken Türkiye'yi birilerine tanıtmak için Ankara'dan bahsetmek yeter. Biz çok emek veremiyoruz bazen böyle şeylere ama Ankara başlı başına film yapılabilecek, öyküsü film yapılabilecek bir şehirdir.
Evet, o kadar güzel anlattınız ki gerçekten Ankaralı olduğum için sanki bir kez daha gurur duydum, bir kez daha onur duydum.
Evet, evet, biz mutluyuz Ankaralı olmakta.
Bu memur şehri desinler, varsın desinler Ankara'ya ama biz memur olmaktan da çok mutluyuz. Çünkü sonuçta devletimiz için çalışıyoruz, ülkemiz için çalışıyoruz. İyi ki de çalışıyoruz. Allah nice nice yıllar böyle sağlıkla, huzurla, mutlulukla çalışmayı nasip etsin diyelim. Size de çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim Sezin Hanım.
O geçmişten günümüze öyle güzel bir yolculuk yaptırdınız ki gerçekten sesinize, soluğunuza sağlık.
Çok teşekkür ederim.
Sevgili dinleyicilerimiz, dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutluata telefon hattımızın diğer ucundaydı. Ankara'yı biraz kitaplardan tanıdık. Çok da güzel oldu. Çok teşekkür ediyoruz kendisine bir kez daha ve biz de böylelikle programımızın sonuna gelmiş olduk. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Burak Hararoğlu ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında birlikte olmayı diliyoruz. Ankara'nın başkent oluşu bir kez daha kutlu olsun. Hayal mi? Ah, ben de. Teşekkürler.
adımız
yemek yere, hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri.